Ayrım 29, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 366. Masasına döndüğünde daktilosuna bir zarf taktı ve üzerine Dr. W. Frederickson gizli yazdı. Derken iki boş kağıdı katlayıp zarfa koyarak kapattı. Hayden bürosuna gitti, kapıya vurdu ve içeri girdi. Albay yalnızdı, masası başında oturmuş pipo içiyordu. Her zamanki gibi başını kaldırıp gülümseyerek baktı Elspeth'e. Güzel bir yüz görmek hoştu. Elspeth dedi, ne istiyorsun? Şunu kasaya koyabilir misiniz? Willie için. Zarfı ona uzattı. Elbette dedi, neymiş bu? Söylemedi bana. Tabii. Koltuğunda döndü, arkasındaki dolabı açtı. Omzu üzerinden bakan Elspeth üzerinde bir kadran olan çelik bir kapı gördü. Biraz daha yaklaştı. Kadran 0'dan 99'a kadardı ama üzerinde sadece onun çarpanları yazılıydı. Öteki sayılar sadece çentikle gösterilmişti. Kadrana baktı, gözleri keskindi. Ama Hayden kadranı tam nerede durdurduğunu göremedi. Daha bir eğildi, daha yakından görebilir miyim diye. Birinci rakam kolaydı, 10. Sonra 30'dan biraz önceki bir rakamı çevirmişti. Ya 29'u ya da 28'i. Son olarak 10 ile 15 arası bir yerde durdurmuştu. Şifre 10, 29, 13 gibi bir şeydi. Doğum günü olmalıydı. Ekim 28 ya da 29. Yılda 1911, 1912, 1913 ya da 1914. Demek 8 olasılık söz konusuydu. Buraya kendi başına girecek olsa birkaç dakika içinde hepsini de deneyebilirdi. Hyde kasa kapısını açtı, içeride iki fiş duruyordu. Tamam diye fısıldadı Elspeth. Ne dedin diye sordu Hyde. Hiç. Hyde homurdandı, zarfı kasaya attı, kapısını kapadı ve kadranı çevirdi. Elspeth çıkmıştı bile. Teşekkür albayım. Ne zaman istersen gene gel. Şimdi albayın bürosundan çıkmasını beklemesi gerekiyordu. Masasından onun kapısını pek göremiyordu. Bununla birlikte koridorun ta ucunda olduğundan çıkarsa Elspeth'in odasının önünden geçmek zorundaydı. Kapısını açık bıraktı. Telefon çaldı. Anthony'ydi. Birkaç dakika sonra buradan ayrılıyoruz diyordu. Gereken şeyler tamam mı? Henüz değil. Olacak. Dediği gerçek olsaydı keşke diyordu içinden. Ne tip araba aldın? 54 model açık yeşil bir Mercury Monterey. Eski tipi, kuyruksuz falan. Tanırım. Theo nasıl? Bu geceden sonra ne yapacağını soruyor. Avrupa'ya gidip Le Monde için çalışacağını sanıyordum. Orada bulurlar beni diye korkuyor. Bulurlar mı bulurlar, o da seninle gelsin. Gelmek istemiyor. Bir şey vaat et ona dedi Elspeth sabırsızca. Bu gece hazır olmasını garanti et. Peki. Albay kapısının önünden geçmişti. Gitmeliyim hemen dedi ve telefonu kapattı. Odadan çıktı ama Hyde henüz gözden kaybolmamıştı. Bir öteki odanın kapı aralığında durmuş daktilo kızlarla konuşuyordu. Kendi odasını görebiliyordu. Elspeth içeri giremiyordu. Belki ilerler diye gezinir gibi yaptı. Albay gerisin geri odasına girmişti. 2 saat odasında kaldı albay. Elspeth deli olacaktı. Şifreyi biliyordu, sadece içeri girip kasayı açması kalmıştı. Ama gel gelelim adam kıpırdamıyordu yerinden. Roach Coach denen seyyar büfeden kahve alması için sekreterini gönderdi. Banyoya bile gitmiyordu. Onu oradan def etmenin başka bir yolu olup olmadığını düşünmeye başlamıştı. Gizli serviste birini naylon çorapla nasıl boğabileceğini öğretmişlerdi ama hiç deneme fırsatı olmamıştı. Hem Hyde koskoca bir adamdı, kolay pes etmezdi. Elspeth bürosunda kaldı, programını unuttu. Willie Frederickson ifrit olacaktı. Olursa olsun, ne fark ederdi? Dakikada bir kol saatine bakıyordu. 8:25 geçe sonunda Hyde önünden geçti, Elspeth sıçradı ve kapısına gitti. Hyde merdivenlerden iniyordu. Fırlatılma olayına 2 saat kalmıştı. Ola ki korugana gidiyordu. Kendisine doğru başka bir adam geliyordu. Elspeth sen misin deyince sesini tanıdı gelenin. Yüreği durdu, göz göze geldiler. Diyor ki gelen. Saat 20:30. Uydunun kayıt aletlerinden gelen bilgiler radyo kanalı aracılığıyla müzikle bildirilir. Türlü aletler türlü frekans tonu çıkarır. Böylece insan sesleri elektronik olarak tefrik edilebilir. Luke bu andan korkuyordu. Billy'yi Starlight'ta indirmişti. Billy aklanıp paklanıp kendine geldikten sonra fırlatma olayını vaktinde görebilmek için üste taksiyle gelecekti. Luke doğru korugana gitmiş, fırlatılmanın 22.45'te yer alacağını öğrenmişti. Willie Fredrickson roketin sabote edilmesini engellemek için alınan önlemleri anlatmıştı ona. Luke tam tatmin olmuş değildi. Theo Pacman'ın tutuklanmış olmasını ve Anthony'nin nerede olduğunu bilmek istiyordu. Bununla birlikte hiçbiri yanlış kodla bir şey yapamazdı. Yeni fişlerin de kasaya kilitlenmiş olduğunu söylemişti Willie. Elspeth'i görünce endişesi azalırdı. Ondan kuşkulandığını kimseye söylememişti. Hem buna içi el vermediğinden hem de elinde delil olmadığından. Elspeth'in gözünün içine bakıp kendisine gerçeği söylemesini isteyince durumu anlamış olacaktı. Yüreği sıkkın R hangarında merdivenleri çıktı. İhaneti konusunda konuşacaktı onunla. Bir de onu başka bir kadınla aldattığını itiraf edecekti. Bunlardan hangisinin daha kötü olduğunu bilemiyordu. Merdivenlerin tepesine vardığında yanından durmaksızın laf atan albay üniformalı birinin geçtiğini gördü. ''Hey Luke, geri geldiğini görmek ne güzel, koruganda görüşürüz.'' dedi. Derken koridorda bir kapıdan endişe içinde çıkan uzun boylu kızıl saçlı bir kadın belirdi. Zarif vücudu kapı aralığında gerilmiş gibi dikkatle albayı izliyordu arkasından. Düğün fotoğrafındakinden daha güzeldi. Tan ağarırken göle yansıyan belli belirsiz bir kızartı vardı yüzünde. Koluna enjektör iğnesi girmiş gibi güçlü bir yakınlık duydu ona birden. Ona hitap edince kadın tanıdı kim olduğunu. Luke çabucak ona doğru ilerledi. Onu görmüş olmasının hoşuna gittiği besbelliydi ama gözlerinde korku vardı. Kollarını boynuna doladı ve öptü Luke'u. Normal bir şeydi bu, karısıydı. Bütün bir haftada görmemişti onu. Sarılıp öpmesi en doğal şeydi. Kendisinden kuşkulandığından haberi yoktu. Normal bir eş gibi davranıyordu. Luke öpüşmeyi kısa kesip kendisini geri çekti. Elspeth kaşlarını çatarak baktı ona. Yüzündeki ifadeyi okumaya çalışıyordu. ''Ne oldu?'' diye sordu. Derken onu kokladı. Yüzü öfkeyle kızardı. ''Eşek herif, kadın kokuyorsun.'' dedi onu iterek. ''Billy Josephson ile yattın değil mi piç herif?'' Oradan geçen bir bilimci bu sözleri duyunca acayip acayip baktı onlara. ''Trende becerdir onu değil mi?'' Luke ne diyeceğini bilmiyordu. Aslında onun ihaneti kendininkinden daha kötüydü. Öyle de olsa yaptığından utanmıştı. Ne dese mazeret gibi olacaktı, bir şey dememeyi yeğledi. Kadının havası değişmişti. ''Böyle şeylere vaktim yok benim.'' Koridorun aşağısına yukarısına bakıyordu. Kaygı içinde olduğu belliydi. Luke kuşkulanmıştı. ''Bu konuşmadan daha önemli neyin olabilir?'' ''İşim.'' ''Onun için merak etme.'' ''Neden bahsediyorsun sen? Gitmem gerek, sonra konuşuruz.'' ''Sanmıyorum.'' dedi Luke kesin bir sesle. Elspeth bu ses tonuna karşılık verdi. ''Sanmıyorum da ne demek?'' ''Evde sana gelmiş bir mektubu açtım, cebinden çıkarıp ona verdi, Atlanta'daki bir doktordan.'' Kan yüzünden çekiliverdi Elspeth'in. Mektubu okumaya başladı. ''Tanrım.'' diye fısıldadı. ''Düğünümüzden 1,5 ay önce tüplerini bağlatmışsın.'' dedi. Luke şimdi bile buna inanamıyordu. Elspeth'in gözleri yaşla doldu. ''Aslında istemiyordum ama mecburdum.'' Luke doktorun Elspeth hakkında söylediklerini hatırlıyordu. Uykusuzluk, zayıflama, ani ağlamalar, depresyon. Birden acıdı ona. Sesi bu kez fısıltı halinde çıkıyordu. ''Bu kadar mutsuz olmana çok üzüldüm.'' dedi. ''Bana iyi davranmaya kalkma, dayanamıyorum.'' ''Bir ona girelim.'' Luke kolundan tutup Elspeth'i odasına soktu, kapıyı kapattı. Elspeth doğru masasına gidip oturdu ve çantasında mendil aramaya başladı. Luke patronun masasındaki büyük koltuğu çekip karşısına oturdu. Elspeth burnunu sildi. ''Neredeyse vazgeçecektim, yüreğime oturmuştu.'' Luke dikkatle onu süzüyordu. Elinden geldiği kadar duygularına kapılmamaya çalışıyordu. ''Seni zorladılar değil mi?'' Bir süre durdu. Elspeth'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. ''KGB'' diye devam etti Luke. Esmet ona baka kalmıştı. Uzay programı için casusluk yapmak amacıyla benimle evlendirdiler seni. Sadakatine zarar gelmesin diye de çocuk yapmanı önlediler. Esmet'in gözlerinde derin bir acı vardı. Yalan söyleme dedi çabucak, sana inanacak değilim. Pekala dedi Esmet. Kabul etmişti, Luke koltuğuna yaslandı. Her şey bitmişti. Esmet soluk soluğaydı, ağaçtan düşmüş gibi her yeri ağrıyordu. Fikrimi değiştirip duruyordum diyordu yanaklarından gözyaşları aşağı süzülürken. Sabahleyin bu iş tamam diyordum. Sabah olunca sana telefon ettiğimde sen de içinde çocukların koşup oynayacağı büyük bahçeli bir evden söz ettiğinde onları bırakacağıma söz veriyordum kendi kendime. Sonra gece yatağında yalnız yatarken seninle evlenirsem ne kadar önemli bilgiler elde edeceklerini düşünüyordum ve yeniden onların isteğine boyun eğmeye karar veriyordum.
İkisini birden yapamaz mıydın?
Hayır der gibi başını salladı. Bir yandan seni sevmek, öte yandan sana ihanet etmek olacak şey değildi. Çocuklarımız olsaydı olmazdı bu.
Sonunda seni bu kararı almaya iten ne oldu?
Burnunu çekerek yüzünü sildi. İnanmayacaksın ama Guatemala.
Acayip bir gülümseme belirdi yüzünden.
Zavallıların çocuklarını okutacak okulları yoktu, onları koruyacak sendikaları yoktu, ekmek parası kazanacak halleri yoktu. Muzun fiyatını biraz arttıracak olsalar böyle olmazdı oysa. Birleşik Meyve Örgütü bunu istemiyordu. Amerika ne yaptı? Hükümetlerini devirdik ve yerine faşist bir kukla hükümet geçirdik. O sıralarda CIA'da çalışıyordum. Gerçeği bütün çıplaklığıyla biliyordum. İfrit olmuştum. Washington'daki açgözlüler yoksul bir ülkeyi düzüyordu basbaya. Bir şey olmamış gibi davranıyorlardı, yalanlar söylüyorlardı. Ve gazetelere, Amerikalılara olayı yerel komünist düşmanlarının ayaklanması gibi yansıtıyorlardı. Bunun insanı heyecanlandırması sana garip gelebilir. Ama bilemezsin ne kadar öfkeliydim.
Kendi vücuduna kötülük edecek kadar.
Sana ihanet edip evliliğimizin içine okuyacak kadar.
Başını kaldırdı, yüzüne mağrur bir ifade gelmişti.
Beş parası olmayan köylülerden oluşan bir ulus Sam amcanın çizmeleri altında ezilmeden kendini battığı çamurdan nasıl çıkarabilirdi? Şimdi tek esef ettiğim şey sana çocuk vermemiş olmam. Kötülüktü bu. Geri kalan yaptığımdan gurur duyuyorum.
Luke başını salladı, sanırım anlıyorum.
Bu da bir şey dedi iç geçirerek. Ne yapacaksın şimdi? FBI'yı mı çağıracaksın?
Çağırmalı mıyım?
Çağırırsan sonum elektrikli sandalye olur. Rosenberg'ler gibi.
Biri bir bıçak batırmış gibi yüzüne ekşitti Luke. Tanrım.
Bir seçenek daha var.
Nedir o?
Bırak gideyim. Ülke dışına giden ilk uçağa binerim. Avrupa'da bir yere artık. Frankfurt mu olur, Paris mi? Yoksa Madrid mi giderim? Oradan da ver elini Moskova.
Bu mu arzun? Geri kalan ömrünü orada geçirmek.
Öyle. İstemeye istemeye güldü. Ben albayım biliyorsun. Amerika'da beni albay yapmazlar.
O halde hemen çık git.
Pekala.
Seni dış kapıya geçireyim. İçeri bir daha girememen için geçiş kartını da bana ver.
Peki.
Yüzünü belleğine kazımak için iyice baktı ona güle güle.
Çantasını aldı. Önce tuvalete gidebilir miyim dedi.
Elbette dedi Luke. Saat 21.30.
Uydunun ana bilimsel amacı kozmik ışınları ölçmektir. Iowa Devlet Üniversitesi'nden Dr. James Allen tarafından düzenlenen bir deneydir bu.
Esmet bürosundan çıktı, sola döndü, kadın tuvaletini geçti ve Albay Hyde'ın bürosuna girdi. İçeride kimse yoktu. Arkasından kapıyı kapadı ve sırtını kapıya dayayarak bir süre bekledi. Gevşemişti. Yaş içindeki gözlerinde odadaki eşyalar yüzüyordu. Hayatının zaferi onu bekliyordu. Ne var ki tanıdığı en iyi adamla olan evliliği son buluyordu. Birazdan doğduğu ülkeyi terk edecek ve ömrünün geri kalanını hiç görmediği bir ülkede geçirecekti. Gözlerini kapadı, derin derin solumaya başladı. 1, 2, 3 diye tempolu saymaya koyuldu. Bir süre sonra kendini daha iyi hissetmeye başladı. Büronun kapısının anahtarını çevirerek kilitledi. Sonra Hyde'ın masasının arkasındaki dolaba yöneldi ve kasanın önünde eğildi. Elleri titriyordu. Kendine hakim olmaya çalıştı. Durup dururken okuldaki Latince dersi geldi aklına. Festina lente, ağır ağır acele et demekti bu. Kasayı açarken Haydın yaptığı hareketleri tekrarladı. Kadranı yelkovanın ters yönünde 4 kez çevirdi ve 10'da durdu. Derken bunun ters yönünde 3 kere çevirdi ve 29'da durdu. Sonra 2 kez saatin aksi istikametinde çevirdi ve 14'te durdu. Kasanın kolunu çevirdi, açılmıyordu. Dışarıdan sesler geliyordu, bir kadın sesi. Koridordan kabusta duyulan sesler gibi. Ayak sesleri uzaklaştı, sesler de kesildi. İlk sayının 10 olduğunu biliyordu, bir daha çevirdi. İkinci numara 29 da olabilirdi, 28'de. Bu kez 28'i çevirdi, sonra da 14'ü. Kasanın kolu gene dönmedi. 8 olasılıktan ikisini denemişti. Parmakları terden kaygan hale gelmişti. Eteğini sildi. Sonra da 10-29-13 ve 10-28-13'ü denedi. Listenin yarısına gelmişti. Uzaktan alarm sesi geliyordu. 2 kısa 1 uzun. 3 kez arka arkaya çalınca bütün personelin rampadan uzaklaşması gerekiyordu. Fırlatmaya daha 1 saat vardı. İstemeye istemeye kapıya bir göz attı, sonra dikkatini yeniden kadrana çevirdi. 10-29-12 de işe yaramamıştı. Ama 10-28-12 işe yaradı. Neşe içinde kasanın kolunu çevirdi ve ağır kapıyı açtı. O 2 fiş hala orada duruyordu. Zafer kazanmış gibi gülümsedi. Bunları söküp tel bağlantılarının planını çıkarmaya vakit yoktu. Doğru deniz kenarına götürmeliydi onları. Teo bağlantıları ister kopya eder, ister bu fişleri kendi telsizinde kullanabilirdi. Bir tehlike geldi aklına. Gelecek 1 saat içinde biri bunların yokluğunu fark edebilir miydi? Albay Korugan'a gitmişti. Patlamadan önce geri gelme olasılığı zayıftı, tehlikeyi göze almak zorundaydı. Büronun dışında bir ayak sesi duydu. Biri kapıyı açmaya çalıştı. Elspeth nefesini tuttu. Bir erkek sesi. ''Hey Bill, orada mısın?'' Henry Lane'in sesine benziyordu. Ne istiyordu? Kapı tokmağı tıkırdadı. Elspeth çıt çıkarmıyordu. ''Harry, Bill normalde kapısını kilitlemez ki.'' dedi. Bir başka sesi yanıtladı onu. ''Bilmem, güvenlik başkanı bu, isterse kilitler.'' Ayak sesleri uzaklaştı, sonra Harry'nin uzaklaşan sesi. ''Ne güvenliği be, biri skoç viskisini çalar diye korkuyor.'' Elspeth fişleri kasadan kaptı, kadranı çevirdi ve dolabı kapadı. Büronun kapısına geldi ve anahtarı çevirerek açtı. Dışarıda Harry Lane duruyordu karşısında. ''Vay!'' dedi şaşırarak, ''sen miydin?'' Adam aldığını karıştırdı. ''Orada ne yapıyordun?'' Hiç dedi. Sesi hafif çıkıyordu. Geçip gitmek istedi. Harry sıkıca kolundan yakaladı onu. Hiç ise kapıyı niye kilitledin? Eli kolunu acıtıyordu Elspeth'in. Bu Elspeth'i öfkelendirdi ve suçlu gibi davranmayı bıraktı. Bırak kolumu beyinsiz ayı, yoksa gözlerini tırnaklarımla çıkarırım. Harry irkildi ve kolunu bıraktı. Bir adım geri attı. Anladık, içeride ne yapıyordun? Bir ilham geldi Elspeth'e birden. Jartiyerimi düzeltmem gerekti. Tuvalet doluydu. Ben de içerisi boş diye buraya geldim. Albay herhalde kızmazdı buna. Ya Harry budalalaşmıştı. Kızmazdı herhalde dedi. Elspeth sesini yumuşattı. Biliyorum. Hepimizin kafasında güvenlik var ama kolumu acıtman şart mıydı? Kusura bakma. Yürüyüp geçerken zor nefes alıyordu, bürosuna döndü. Duke bıraktığı yerde oturuyordu. Kaşları çatıldı. Elspeth, ben hazırım dedi. Duke ayağa kalktı. Buradan ayrıldıktan sonra doğru moteline gidiyorsun dedi. Kesin konuşuyordu ama yüzünden güçlü duyguları bastırmakta olduğunu görüyordu. Elspeth sadece olur dedi. Sabahleyin Miami'ye gidip oradan uçağa biniyorsun, tamam mı?
Tamam.
Luke tatmin olmuş gibi başını salladı. Birlikte merdivenleri indiler ve ılık geceye çıktılar. Luke onu arabasına götürdü. Elspeth kapıyı açarken Luke, güvenlik kartını ver şimdi dedi. Çantasını açtığında paniğe kapılır gibi oldu. Fişler oradaydı. İpek bir bohça içinde göze çarpıyordu. Luke görmedi. Kadın çantası içine bakmayacak derecede nazikti. Ötelere bakıyordu. Cape Canaveral güvenlik kartını verip çantasını kapadı. Kartı aldıktan sonra jiple kapıya kadar izleyeceğim seni dedi. Elspeth bunun vedalaşma olduğunu biliyordu. Söyleyecek söz bulamadı. Arabaya girip kapısını vurarak kapattı. Gözyaşlarını tutup gaza bastı. Luke'un jipinin farları arkasından onu izliyordu. Fırlatma rampasının yanından geçerken Elspeth rayları üzerinde roketin ilerletildiğini, fırlatılmaya hazırlandığını görüyordu. Projektörler altında devasa roket tehlikeli bir şekilde duruyordu. Sanki biri yanından geçerken bir omuz atsa devrilecekti. Saatine baktı, ona bir vardı. 46 dakikası kalmıştı. Durmadan üstten ayrıldı. Luke'un farlarının ışığı dikiz aynasında geride kalmıştı. Dönemeci dönünce de tamamıyla kayboldu. "Allah'a ısmarladık sevgilim," dedi yüksek sesle. Bu kez kendini tutamadı. Deniz kıyısında ilerlerken hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözyaşları yanağından boşanıyor, göğsü hıçkırıklara boğuluyordu. Gelen geçen arabaların farları aydınlatıyordu onu ikide bir. Deniz kıyısı sapağını neredeyse geçecekti, frenlere asıldı ve karşıdan gelen trafikten sıyrılarak geçti. Bu arada bir taksi korkup acı fren yapmak zorunda kaldı. Çarpmamak için zor kurtardı. Bir yandan korna çalıyor, bir yandan lastikleri kayma sesi çıkarıyordu. Korvetin kuyruğuna çarptı çarpacaktı. Deniz kıyısına giden inişli çıkışlı patikada ilerleyip yüreği hop ede ede bir yerde durdu. Yüzünü koluna sildi ve devam etti. Ağır ağır kıyıya doğru gidiyordu. Elspeth gittikten sonra Luke kapıda jipi içinde Billy'yi beklemeye başlamıştı. Zor nefes alıyordu, allak bullaktı. Sanki duvara toslayarak yere yuvarlanmıştı da kendine gelmeye çalışıyordu. Elspeth her şeyi kabul etmişti. Son 24 saattir onun Sovyetler için çalıştığından emindi. Öyle de olsa düşüncelerinin doğru çıkmış olması hoş değildi. Casus denen şey vardı elbette dünyada. Ethel ile Julius Rosenberg her ikisi de elektrikli sandalyede casusluk yüzünden idam edilmişlerdi. Ne var ki bunları gazetede okumak başka şeydi. 4 yıldır bir casusla evlilik hayatı yaşamıştı. Hazmedemiyordu bunu. Billy taksiyle onu çeyrek geçe geldi, Luke güvenlikten geçirdi onu, jipe binip korugana doğru gitmeye başladılar. Elspeth gitti dedi Luke. Onu gördüm galiba dedi Billy, beyaz korvet miydi arabası? Evet. Onunla çarpışacaktık neredeyse, önümüzden ani dönüş yaptı, yüzünü far ışığında tanıdım, ramak kalmıştı çarpışmaya. Luke'un kaşları çatıldı, neden yaptı o manevrayı? Dönmek için. Yoldan çıkıyor muydu yani? Oysa bana doğru Starlight'a gideceğini söylemişti. Billy başını sallayarak deniz kenarına doğru saptı. Deniz kenarına mı? Kum tepeciklerinin arkasından aşağı doğru indiğini gördüm. Vay canına dedi Luke ve jipini çevirdi. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 379.